Ayrım 8.
Florus Zaferi ve Fransız ordularının genel ilerleyişi devrimci diktatörlüğün etkililiğini kanıtlayan şeylerdi. Ancak yine onlar bu diktatörlüğün daha insancıl olmasını da gerektiriyordu. Yalnız Fransa değil, bütün Avrupa bir yumuşama dileğindeydi. Dışarıda Fransa'ya karşı birleşmiş güçler de barışı düşünüyor ve gücünü abarttıkları Robespierre'in barışa gitmeye kararlı olduğuna inanıyorlardı. Montgaillard aracılığıyla yapılan yoklamaları ona bağlıyor, ondan biliyorlardı. Ancak Mary Argento'nun söylediği gibi düşüşü İngiltere ve Avusturya için büyük bir kayıp oldu demek, Robespierre'i tanımamak demektir. Zorbalığa karşı özgürlük savaşı, orduları bütün dünyaya doğal haklara saygıyı dayatacak olan devrimin tam bir zaferiyle sona ermeliydi ona göre. Böylece bir yazarın dediği gibi, devrimci mücadelenin başlıca cephelerinden biri olan savaş, devrimin içeriğinin de aydınlığa çıkmasına katkıda bulundu. Savaş bir yurtseverlik savaşı olarak devrimin de boyutlarını genişletti. 7. Devrim ve Din. Robespierre'in Tanrısı. Büyük tarihçi Alex Tocqueville'in bir sözü var. Şöyle diyor: Fransız devrimini dindeki devrimlerle karşılaştırmalı. Gerçekten put kırıcılarıyla dönmeleri oldu onun, havarileri de. Robespierre birinci kümeden Chronique de Paris'in bir sayısında 9 Kasım 1792 şu satırları görüyoruz. Onca kadının arkası sıra niçin gittiğini insan kimi zaman soruyor kendine. Nedeni şu: devrim bir dindir ve Robespierre de bir tarikat kurdu orada. Sofuları olan bir rahiptir o. Michelet de bu deyimleri işi alaya almak için kullanacaktır. Robespierre Paris'te Le Grand Lisesi'nde okurken dinle ilgili uygulamalara kayıtsızlığı ile tanınmıştı. Dua, dinsel bilgiler, ayinler, onun için iğrenç şeylerdi bunlar diye anlatıyor hocalarından Ab Proyer. Kendisi de şu itirafta bulunacaktır: kolejden başlayarak alabildiğine kötü bir Katolik oldum. Ayrıca bir Mason hocasına bağlı olduğu tahmin edilmiştir. Ne var ki dinin dış görünüşleriyle ilgisi olmasa da dogmasına saygısını sürdürür ve onu değiştirme hakkını tanımaz kurucu meclisi. İnancı vardır ama dini hayır. Rousseau, Madame d'Épinay'a yazarken şunu söylüyordu: Tanrı düşüncesi mutluluk için gereklidir. Robespierre de Voltaire'in formülünü alır: Tanrı yoksa icat etmeli onu. Ne var ki Robespierre'in felsefi kaygıları yoktu bu konuda. Ruh ölümsüz ve göksel mutluluk imrenilecek bir ödül de olsa, gözünde her şeyden önce önemli olan insanı yeryüzünde mutlu kılmaktır. Rousseau Voltaire şunları yazıyordu: metafiziğin bütün ince ayrıntıları bir anda olsa ruhun ölümsüzlüğü ile hayırsever bir tanrıdan kuşkuya götürmeyecekler beni. Onu duyuyorum, inanıyorum ona. İstiyor, umut ediyorum ve son nefesime değinde savunacağım onu. Robespierre de genel çizgileri bakımından Rousseau'nun bu tavrını kabul eder. 26 Mart 1792'de Tanrı adını andığı için kendisini ayıplayan Goudet'e bu adı anmanın ve bir ebedi varlık düşüncesini dile getirmenin yüreğinde bir duygu, kendisi için gerekli bir duygu olduğunu itiraf eder. Ne var ki zorlayan sosyal gerekliliklerin etkisi altında dinsel pragmatizmini Rousseau'dan daha ileriye götürür. Devrimi Tanrı yardımıyla haklı çıkarmaya çalışır. Onu mümkün kılan yalnız Tanrı'nın iradesi olmuştur. Yalnız O yönlendiriyor devrimi. Tanrı nasıl her yaratığın yazgısını elinde tutuyorsa, ulusların yazgısı da onun elinde. Leopold'u yere çarparken düşmanlarımızın tasarılarını bozan Tanrı olmuştur der. Öte yandan şöyle der: Unutmayınız ki Meryem'in oğlunun ahlakı zorbalığa karşı saldırılarda bulunuyor ve sefalete avuntular getiriyordu. İnanç yoksulların ve ezilenlerin hazinesidir. Yeryüzündeki durumlarına katlanmada yardımcı oluyor onlara. Ama acı çekmelerinin yolu açılmışsa hakları olduğu mutluluğu daha iyi değerlendirmeleri içindir bu. Sürekli olabilecek her şeyin ancak ruhlar üzerine kurulacağı noktasından hareket ederek Robespierre mümkün olabilecek ne ki var bu tanrısal kökenden çıkarmak ister. Aslında devrimin de kökü tanrısaldır ona göre. Öyle olunca da ileri sürülen ilkeler bir dogma değeri kazanırlar. O ilkelere uymak için sürdürülen kavga da kutsal bir kavga olur. Amacı halk olan ve devrimin de adına yapıldığı halk kutsal bir niteliğe bürünür. Ona karşı çıkabilecek ne ki var kutsal bir şeye saygısızlık açıkçası bir günah olarak görülmelidir. Ve Tanrı'yı da devrimin yardımına çağırır. Kudretli Tanrı der. Bu dava senin davan. Yüreklerimize yazdığın bu edebi kanunları kendin savun. Zafer kazanan kötülük ve insan soyunun felaketleri senin adaletini suçluyorlar. Bağışla ve uluslar bütün zorbaları ve hainleri çarpacağın yıldırımın gürültüsüyle uyansınlar artık. Böylece Robespierre'in tanrısı halkın tanrısıdır. Şöyle der. Halka karşı onca düşmanı gördüğümde eskisinden çok daha fazla inandım Tanrı'ya. Çünkü her şeyi yapabilen güç istese iyiliği isteyebilir. Ayrıca yurtseverlerin tanrısıdır o. Onları canlandıran bu tanrısal gücü ve bu tanrısal alevi yüreklerine yerleştiren odur. Tanrı bütün insanları eşitlik ve mutluluk için yaratmıştır. O ezilenleri korur ve zorbaları yerle bir eder. Robespierre'in dini son bir çözümlemede adaletin ve insanlığın dinidir. Kuşkusuz Katolik anlayışı insanın öğütlediği aç duygularından uzaklaşıyor. Ne var ki günahı tasarlayıp dini ceza korkusu üzerine kuranlar sadece rahipler olmuşlardır Robespierre'e göre. Tıpta şarlatanlar neyse ahlak için onlar da odur. Doğanın tanrısı rahiplerin tanrısından ne kadar da farklıdır. Kendi suretlerine göre bir tanrı yaratmışlar. Onu kıskanç, kaprisli, hırslı, zalim, amansız yapıp çıkmışlardır der. Bununla beraber halk anlaşılmaz bir güç düşüncesine bağlı kalmıştır. Suç işlemekten korkar ve erdemi destekler. Bu kutsal içgüdüyü, bu evrensel duyguyu yaralamaktan uzak duralım. Devrim ve politika söz konusu olduğunda bir felsefe sorunu yapmayalım bunları. Tanrı duygusuna bağlı inanca saygı gösterilmelidir. Kilisede günah çıkarmayı Jacobenlere ortaya kalkan Voltaire'ci Palissot'a yanıt verirken halkın inandığı dinsel inançlara cepheden saldırmamayı öğütler ona. Zaman halkı olgunlaştırmalı ve onu farkına varmadan boş inançları üstüne çıkarmalıdır. Böylece ruhbanın anayasal bakımdan örgütlenişine katılır. Daha sonra onlara ayrılmış fonların ortadan kaldırılışına karşı çıkacaktır. Ancak söz konusu olan yalnız Katoliklik değildir. Özgürlük, hoşgörüyü ve bütün inançların bir arada yaşamasını emreder. Robespierre iyiliği öğütlediklerinde hepsinin eşit bir şey taşıdığını söyler. Onlara karşı yöneltilecek tehdit ve şiddet yasaklanmalıdır. Kuşkusuz Katolik ruhban eski rejime bağlılığını kanıtını koymuştur ortaya. Bunun gibi anayasal çerçevedeki ruhban da bir buna karşı bağlılığın saflarına geçmiştir. Öyle de olsa bir bunalım döneminde hasım davaya şehitler verdirmemeli diye düşünür. Kiliseye karşı mücadele durumla ilgilidir. Durum ise pek uygun görünmüyor böylesi bir mücadele için. Kurtarılacak yurdumuz var. Niçin rahipleri umutsuzluğa itmeli? Ayrıca devrimi yabancı Katoliklerin gözünde niçin itibardan düşürmeli ve despotların ekmeğine yağ sürmeli? Robespierre Hristiyanlıktan arındırmayı gerçekten uygun görmez. Devrimin takvimi alışkanlıklara çarptığı için halkı rahatsız etme tehlikesini taşımaktadır. Fourchon gibi kimi eski din adamları görevleri sırasında belki de hınçla kiliseleri kaparlar. Dinden dönmelere yol açarlar. Ayin eşyasına el koyarlar. Komite heyecanlanır bundan ve sakınmaya davet eder onları. Bunun gibi Heberciler de katılırlar aynı akıma ve hareket Brumaire'de Paris'e alır içini. Fourche ile Chaumette ölüm ebedi bir uykudur diye ilan ederler. Psikopos Gobel törenle rahipliği bırakır ve 20 Brumaire'de Notre Dame Kilisesi'nde bir özgürlük bayramı kutlanır. Rahiplerden olan korku mudur onları böylesi önlemlere götüren? Aslında aydınlıkların ilerlemesinden korkuyorlar daha çok. Bir Frimer'de şu öğütte bulunur Robespierre. Onların bağnazlıklarından değil, tutkularından korkunuz. Bununla beraber bütün rahipler için söz konusu değildir bu tutku. İstisnalara saygı duyuyorum. 15 Frimer tarihi raporunda da ekler. Bugüne değin bilinmeyen bir takım insanlar hangi hakla özgürlük adına kalkıp ayin özgürlüğünü çiğneyecekler ve bağnazlığa saldıracaklar. Bağnazlığa silahlar sağlamaktan çekinmeli gerçekten. Ayin yaptı diye rahipler ihbar ediliyor. Onları bunu yapmaktan engellediğiniz sürece yapacaklar bunu. Onları engelleyen kişi ayini yapandan çok daha bağnazdır. Robespierre bunları söylerken gerici ve ortalığı karıştıran rahiplere karşı çıkarılmış kanunları çiğneme niyetinde değildir. Bir aristokrat rahip kendine bağlı müminlerden her birini devrimin yeni bir düşmanı yapmak istiyor. Din adına özgürlüğe karşı tertipte bulunmalarının önüne geçmeli. Bu veba salgınına karşı çok sert davranılması gerektiği görüşündedir. Ve öyle olduğu için de 24 Temmuz 1793'te bu tür rahiplerin kitle halinde Güney Amerika'da Guyana'ya sürülmelerini yerinde bulur. Ne var ki Robespierre Hristiyanlıktan arındırmanın arkasında Tanrı tanımazlıktan kuşkulanır. Ona göre halka yabancı tuzu kuru takımının öğretisidir bu. Jacobenler kulübünden Helvetus'un büstünü çıkartır. Tanrı tanımazlık aristokratik bir felsefe olarak halk düşmanlarının kurduğu bir tuzak olarak görünür ona. Şöyle der, onu ilan etmek felsefenin saygınlığı ile oynamak ve asasına da çılgınlığı fırlağını takmaktır. 18 Florel'de şunları yazar. Sosyal yaşamda Tanrı'nın yerine başka bir şey koyabilecek kişi, deha mertebesine varmış harika bir insandır gözümde. Ancak onu bu yaşamdan kovup atmayı düşünen ise bir ahmaklık ya da sapıklık örneği harika. Şunları da ekler sözlerine. Tanrı'nın olmadığı öğretisine o denli tutulup ve yurdu içinde hiç heyecanlanmayan kişi bu çorak öğretiyi halka duyurma görevini kim verdi sana? Kör ve bizim insan yazgısına egemen olduğu, rastlantıyla suçu cezalandırıp erdemi ödüllendirdiği, ruhun mezarın kapısında sönüp giden bir hafif soluktan başka bir şey olmadığı konusunda insanı inandırmaya kalkmaktan ne yarar görüyorsun? Yokluk düşüncesi ölümsüzlük düşüncesinden çok daha duru ve yüce duygularını esinletecek ona. Bir erdemli dostun ölümüne esef duyan siz, ondan en güzel parçanın ölümle kopup gittiğini düşünmekten hoşlanıyorsunuz. Tanrı'ya göre ruhun ölümsüzlüğü birer düş de olsa insan zekasının en güzel buluşlarıdır onlar. 8 Termidor'da verdiği son söylevinde şunu da söyleyecektir. Hayır, ölüm bir sonsuz uyku değildir. Yurttaşlar, günahkar ellerin kazıdığı bu inançsız sözü silin mezarlardan. Daha çok şunu yazın üzerlerine: ölüm, ölümsüzlüğün başlangıcıdır. Yurttaşlık bayramlarının anlamı. Bununla beraber Robespierre, Rousseau'nun özlediği gibi Tanrı'ya inanmayanları toplumdan kovmayı düşünmez. Ona göre yığınla ahmağa ya da bozulmuş insana alabildiğine korku vermek olur bu. Clouds ile Chaumette'i giyotine gönderdikten sonra Tanrı ile devrimin iç içe bulunduğu ve halkın da hem mümin hem rahip olduğu bir yurttaşlık dinini örgütlemeye kalkacaktır. Asıl amacı manevidir. Yurttaşların yurttaşlığın yanı sıra özel erdemlerini geliştirmektir söz konusu olan. Devlet çocuklara eğitim ve öğretim sağlar. Ana babalarına da yaşlarına uygun bir eğitim götürecektir. Ulusal bayramlar ulusun ortak bilincini oluşturacaktır. Bütün insanları bir araya toplayınız, onları daha iyi hale getirmiş olacaksınız der. Çünkü bir araya gelen insanlar birbirlerinin hoşuna gitmeyi ararlar. Manevi ve siyasal büyük bir gerekçe veriniz toplantılarına. Robespierre 20 Haziran 1790'dan başlayarak Jeux de Paume yeminini anma toplantılarına katılır. Federasyon bayramında da hazır durumdadır. 1792 Nisan'ında Chateauvex olayındaki İsviçrelilerin onuruna büyük gösteriler yapılmasını ister. Suçsuzluğun suç ve iftirayı yendiği günü belleklere yerleştirmek içindir bu. Bu arada Mirabu'nun kemiklerinin Panteon'a taşınmasını önerenlerin sesine katar sesini. Ancak suçlu putları yüceltme kolaylığına karşı halkı uyarmak ister sonra. Tarihin yanlışlarına bakıp büyük adamlara beslenen hayranlığa karşı ihtiyatlı davranmaya davet etmiş olur böylece. Pêchon'a ikinci yanıtında şöyle yazar: talih ve entrikanın deha ve erdemden çok daha fazla kahraman yarattığı inancındayım. Ulusal bayramlar ve genel ödüller onları düzenleyen yönetimin damgasını taşırlar ona göre. Bundan böyle Cumhuriyet'in kahramanlarının ulusal minnettarlığa hakları olacaktır. Robespierre buradan kalkıp Barra'da, sonra da Preneur ordusunda öldürülmüş Fabre, Dönherold, Panteon'a alınma önünün verilmesini ister. İtalya ordusunun yurda layık olduğunun kararlaştırılması dileğinde bulunur. Her dinin şehitleri olmuştur. Ancak özgürlüğün şehitlerini onlardan ayırmak ve halk arasında onların yaptıklarının öyküsünü yaymak gerekir. Bunu yaparken halk zorbalara ve hainlere son verme davasına da kazandırılmış olacaktır. Yurttaşlık bayramlarına akla tapınç gelip eklenir. Bununla da yurt düşüncesi yığınların hayranlığına sunulurken kitleler onun için özverilerini kazanılmış olur. Ancak Robespierre bu konuda aşırılığa gidilmesini hoş karşılamaz ve terörcülerin açık saçık ve delice eğlencelerini eleştirir. Bu eğlencelerdeki çılgınlığı ve birlikten yoksunluğu ayıplar. 18 Florent'in raporu bu yetersizlikleri gidermeyi amaçlar. Rousseau gibi Robespierre de özel dinlerin üstüne ilkeleri eşitlik, özgürlük ve insanlık olan bir siyasal din yerleştirmek ister. Bununla önce salt devrimin hizmetinde olmak üzere devrim takviminin ortadan kaldırdığı kimi eski bayramların yerine bir ulusal bayramlar geçirme söz konusudur. Böylece vaktiyle kilisenin yapmış olduğu gibi halkın ruhundaki boşluk doldurulmuş, yurttaşlar meyhanelerden ya da havai eğlencelerden uzaklaştırılmış olacaktır. Öte yandan onlar arasında sosyal dirilişin bir güçlü aracı yaratılacak, kardeşliğin en sıcak bağı sıkılaştırılacaktır. Ortada tam bir program vardır artık. Robespierre bu programda 14 Temmuz, 10 Ağustos, 21 Ocak ve 31 Mayıs gibi bütün Cumhuriyet için ortak resmi bayramlarla insan soyunun onuruna, Fransız halkının özgürlüğün ve eşitliğin, Cumhuriyetin, gerçeğin, adaletin, dostluğun, aşkın onuruna yapılan özel bayramları birbirinden ayırır. Hepsi de devrim takvimindeki 10 günlük haftanın son günü kutlanacak ve hepsi de yüce duygular, yurt aşkı, kanunlara saygı uyandırmaya yöneleceklerdir. İçlerinde ilki ve en önemli olanı yüce varlık ve doğa bayramıdır. Böylece bu laik ve cumhuriyetçi tapınç Tanrı'nın korunması altına konulmuş olur. Ne adı ne de olayın kendisi devrimin insanlarını şaşırtmaz. Girişim aslında Robespierre'den gelmiş değildir. Amerikalı Pom 1793 Nisan'ında önermişti onu. Robespierre ise Halk Eğitimi Komitesi'nin yardımıyla ve içine siyasal bir anlam da katarak tutarlı bir sistem haline getirir. Yüce varlığın gerçek rahibi doğadır. Tapınalı evren, ayini erdem, bayramları evrensel kardeşliğin sıcak bağlarını sıkmak ve ona duyarlı ve saf yüreklerin saygısını sunmak için gözleri önünde toplanmış bir büyük halkın sevincidir. Rapora eklenmiş bir karar tasarısının ilk iki maddesi şunları da açıklıyordu. 1. Fransız halkı yüce varlığı ve ruhun ölümsüzlüğünü tanır. 2. Yüce varlığın önemi insan görevlerinin uygulanmasıdır. Üyeleri büyük çoğunluğuyla yaradancı, deist olan konvansiyonda Tanrı'nın varlığını hatırlatma tepkiyle karşılaşamazdı. Ruhun ölümsüz olduğunun belirtilmesi ise daha çok kaygı uyandırdı. Çoğu kimse Robespierre'in ruhbana böylece el uzattığı kuşkusuna kapıldılar. O ise şöyle söyleyerek savundu kendisini. Hırslı rahipler imparatorluğumuzu yeniden kurmak için çalışmayı beklemeyin bizden. Öte yandan yığınla Katolik bütün bu olağan bitene bakıp aldanmadılar ve böylesi bir Tanrı'ya el koyuşa karşı çıktılar.